Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 15 Ocak 2015 Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, geçen haftaya damgasını vuran gelişme hiç kuşkusuz Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırı olmuştu. Bu saldırının yankıları hala sürüyor. Öyle gözüküyor ki daha uzun bir süre Charlie Hebdo saldırısı dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek. Biz de bu haftaki programımızda Charlie Hebdo saldırısının yankılarını konuşmayı sürdüreceğiz. Özellikle saldırı sonrası Avrupa'daki yabancı düşmanlığının nereye doğru sürüklendiğini sorgulayacağız. Saldırıyı düzenleyen Yemen El-Kaidesi'ni, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu, Mısır'da neler olup bittiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye ziyareti ve haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerini konuşacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bu hafta yine Charlie Hebdo saldırısının yansımalarını konuşacağız. Dilerseniz saldırının ardından bu hafta neler yaşandığını kısaca bir hatırlayalım. Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'da başlayan ve 3 günde 300 saldırgan 20 kişinin öldüğü saldırılara karşı Cumhuriyet yürüyüşü haftanın en çok konuşulan gelişmelerindendi. Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe resmi verilere göre 1,5 milyondan fazla kişi katıldı. Yürüyüşte Fransa toplumunun hemen her kesimi yer aldı. Fransa bayraklarının yanı sıra Cezayir, Tunus, Fas, Filistin, Irak, Türkiye, İspanya, Kolombiya bayrakları kalabalığın arasındaydı. Yine saldırılara karşı ortak mesajlarda farklı dillerdeki pankartlarda yer aldı. Ben Charlie'yim, kalabalık tarafından en sık atılan slogan oldu. Yürüyüşe 50'ye yakın ülkeden gelen devlet adamları da katıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Fransız hükümetinin daveti üzerine yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe Netanyahu'nun da katılması tartışma konusu oldu. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Netanyahu'dan Paris'teki yürüyüşe katılmamasını istemişti. Netanyahu buna rağmen yürüyüşte yer aldı. İsrail medyasının bir bölümü Netanyahu'yu yürüyüşe kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçladı. Uluslararası kamuoyundan bazı kesimler de yürüyüşe Netanyahu'nun katılmasını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Paris'teki birlik yürüyüşüne katılmasını eleştirenlerdendi. İslamofobi aldı başını gidiyor diyen Erdoğan, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı. Erdoğan açıklamasında şunları vurgulamıştı. Sanıyorum Gazze'de 2500 kişiyi katletmek suretiyle devlet terörü estiren bu zatın el sallamasına siz nasıl bakıyorsunuz? Sanki tribünde insanlar onu orada heyecanla beklemişler gibi onlara el sallıyor. Hangi yüzle oraya gitti? Onu da tabii anlamakta zorlanıyorum. Bir defa siz o katlettiğiniz yavruların, kadınların hesabını verin. Aynı şekilde 300-350 bin insan öldürüldü. Dünyanın şu anda kılı kıpırdamıyor. Bir adım atılmıyor. Yok, orada da devlet terörü estiren birileri işin başında duruyor. Ona karşı en ufak bir kıpırdanma yok. Hala öldürsün, devam etsin diye seyrediliyor. Kahrını çeken kim? Türkiye, Ürdün, Lübnan. 3 ülkede 5 milyon insan o ülkelerdekiler tarafından bakılıyor. Uluslararası camiadan bir destek var mı? Yok. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Avrupa'da asıl tehlikenin İslam değil ırkçılık olduğunu söyledi ve dünya liderleri Fransa'daki gibi Gazze'deki çocuklar için yürüdüğünde bu dünyaya barış gelir açıklamasında bulunmuştu. Netanyahu Paris'teki saldırının ardından Avrupalı Yahudilere göç çağrısında bulunmuş ve İsrail'e göç etmek isteyen her Yahudi burada sıcak bir kalp ve açık bir kucakla karşılaşacak. Aynı zamanda sizin de devletiniz olan bu ülkenin sizi de içine almasına yardımcı olacağız ifadelerini kullanmıştı. Sevgili dinleyenler, Fransa'daki süpermarket saldırısının zanlısı Amedy Coulibaly'nin kız arkadaşı hayatın Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiğini anlaşılması, Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasının bir parçası haline getirilmesi ayrı bir tartışma konusu oldu. Kadın militanın Fransa'dan nasıl çıktığını sorgulamak yerine turist vizesiyle meşru yollarla Türkiye'ye gelmesi üzerinden bir algı çalışması yapılması oldukça dikkat çekiciydi. Sevgili dinleyenler, burada Almanya'da Müslümanlar ve devletin zirvesi yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığına kol kola girerek cevap verdi. Berlin'deki gösteride Cumhurbaşkanı Gök camileri korumak sadece Müslümanların değil hepimizin görevi açıklamasında bulundu. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Gök, Alman İslam Konseyi Başkanı Ayim Maziyek, Başbakan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel kol kola girerek birlik mesajı verdi. Saldırıda dikkat çeken bir başka gelişme ise Fransız komedyen Diadonne Mala'nın Facebook hesabından paylaştığı "Kendimi Charlie Kolibali gibi hissediyorum" mesajının ardından gözaltına alınması oldu. Fransa'da "Ben Charlie'yim" sloganı Charlie Hebdo'da ölenleri anmak için kullanılıyor. Kolibali ise Museveli'nin işlettiği marketleri rehin alan ve polis operasyonunda öldürülen Amedi Kolibali'nin soyadı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, Diadonne'nin ifadesiyle ilgili olarak "düşünce özgürlüğü ile antisemitizmi ve ırkçılığı birbirine karıştırmamak gerek" demişti. Diadonne geçen yıl bir şovunda Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 60 bin euro para cezasına çarptırılmış ve ülke çapında birçok şehirde sahne alması yasaklanmıştı. Ülkedeki Yahudi dernekleri ünlü komedyen hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmuştu. Komedyen halk arasında ırkçı nefreti körüklemek suçundan daha önce 7 kez mahkum olmuştu. Sevgili dinleyenler, bu şu anlama geliyor: Müslümanların dini alay konusu olunca bunun adı fikir özgürlüğü, söz konusu İsrail'in ya da Yahudilerin eleştirilmesi olunca nefret suçu işlenmiş oluyor. Sevgili dinleyenler, bu arada El-Kaide örgütünün Yemen kolu Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya saldırarak 12 kişiyi öldüren Koaçi kardeşlerin kendileri tarafından görevlendirildiğini duyurdu. Bir video mesajı yayınlayan örgüt, Paris'teki dergi binasını basarak 12 çalışanını öldüren Said ve Şerif Koaçi kardeşlerin kendileri tarafından görevlendirildiğini açıkladı. Saldırı sonrası Said Koaçi'nin Yemen'de El-Kaide liderlerinden Enver Evlaki ile görüştüğü medyaya yansımıştı. Koaçi'nin bu ülkede silahlı eğitim aldığı da iddia edilmişti. Evlaki 2011 Eylül'ünde ABD'nin hava saldırısında öldürülmüştü. Öte yandan Charlie Hebdo'nun 12 çalışanını kaybettiği saldırı sonrası ilk sayısı yine provokasyonlarla dolu çizgilerle çıktı. Ortalama 60 bin satan derginin son sayısı ilk etapta 3 milyon adet basıldı ve 16 dile çevrildi. 25 ülkede yayına sokuldu. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi de Charlie Hebdo'nun provokatif çizgilerine sayfalarında yer vermesi büyük tepki çekti. Derginin kapağında yer verdiği ve Müslüman dünyasının tepkisine sebep olan Hazreti Muhammed çizimi yayınlanan karikatürler arasında yer almadı. Ancak iki köşe yazarı Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan bu karikatürleri köşelerine koydu. Hikmet Çetinkaya söz konusu çizimin Hazreti Muhammed ile ilgili olmadığını savunarak karikatürdeki Fransızca cümleleri de Türkçe'ye çevirdi. Ceyda Karan da "Engizisyon tehlikesi" başlıklı yazısının başında Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'i kapağını kullandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "bu ülkede Hazreti Peygamber'e hakaret edilmesine izin vermeyiz. Bu çok açık ve net ilkesel tutumdur. Herkes de bunu böyle bilmelidir. Bu konu ilgili basın kuruluşları nezdinde de izah edilmiştir" açıklamasında bulundu. Sevgili dinleyenler, öte yandan Peygamber Efendimiz'e hakaret eden karikatürler ile gündem olan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Sırpların Bosna katliamı döneminde yayınladığı çizgiler de ortaya çıktı. İnsanlık dışı vahşetleri espri konusu yapan Charlie'nin çizimlerde Bosna'da kadınlara tecavüz edilmesi, Srebrenica'daki toplu mezarlar ve Boşnak çocukların Noel istekleriyle dalga geçilmiş. Saldırı sonrası gelişmeyle ilişkin not edebileceğimiz bir başka gelişme, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta IŞİD'e karşı askeri operasyon için desteğe hazır olduklarının açıklaması oldu. Hollande, ülke donanmasının amiral gemisi güvertesinden yaptığı açıklamada, "Irak'ta DAEŞ'e karşı operasyonlarda koalisyon güçleriyle yakın işbirliği içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. Fransa, IŞİD'e hava operasyonları düzenleyen koalisyon güçlerinin arasında yer alıyor. Ancak Fransa sadece Irak'ta IŞİD'e hava saldırısı düzenliyor. Sevgili dinleyenler, saldırı sonrası meydana gelen gelişmeleri bu şekilde özetledikten sonra saldırının Avrupa üzerindeki etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuyu Almanya'da yaşayan akademisyen ve avukat muhterem Dirbili ile konuştuk. Önümüzdeki günlerde Avrupa'yı ve Avrupa'da yaşayan Müslümanları neler beklediğini sorgulamaya çalıştık. Şimdi sizi bu görüşmemizle baş başa bırakıyoruz. Alo, muhterem bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Beytullah Bey.
Öncelikle şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz yapacağınız katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum.
Muhterem Bey, malum geçen hafta gerçekleşen Paris saldırısının yankıları sürüyor. Öyle gözüküyor ki daha uzun süre bu konu konuşulacak dünya gündeminde. Avrupa'da yaşayan ve orayı bilen, yazıp çizen bir akademisyen olarak sizin de bu saldırının Almanya ve genel olarak Avrupa üzerindeki etkilerini konuşmak istiyoruz. Ancak öncelikle Fransa'nın 11 Eylül olarak yorumlanan Charlie Hebdo saldırısına ilişkin görüşlerinizi kısaca alalım. Ondan sonra Fransa neden ve neden şimdi, ardından da muhtemel sonuçları ve yansımalarını konuşalım bu hadisenin.
Şimdi tabii herkes farklı bir açıdan yorumluyor. Yani Fransa'nın 9-11'idir diyenler de var. Fransa'nın 9 Eylül'ü demeyenler de var. Yani burada farklı farklı görüşler var tabii. Herkes kendi açısından olayı yorumluyor. Ben de olayı ilk duyduğumda yani Fransa'nın 9-11'i hatta yani Avrupa'nın 9-11'i diyenlerden oldum ama olayın etkilerini bir askeri veya bir dünya siyaseti açısından değil de Avrupa'da yaşayan Müslümanlar açısından ve Avrupa'daki yaşayan halklar açısından bir sosyolojik etkisi olacağını düşünerek yani olayın devamında bilhassa Müslümanlar aleyhine, Avrupa'daki Müslümanlar aleyhine sosyolojik bir negatif durum yaratacağının etkisiyle hareket ederek Avrupa'nın ben 9-11'i demiştim. Hı hı. Şimdi tabii farklı farklı şeyler yaşadık olaylardan sonra. Halen daha birçok açıdan durum netleşmemiş gözüküyor. Bilhassa Almanya'da yaşadığım için Almanya açısından ele alacak olursak farklı düşüncede olan siyasi görüşler, farklı düşüncede olan sosyal pozisyonlar savunuyor insanlar. Ve büyük bir siyasi çekişme içerisinde işte Müslümanların da ortaya konulduğu yani Müslümanların üzerinden büyük bir siyasi tartışma içerisine itildiğimizi görüyorum.
Hı hı. Şimdi ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Avrupa için yeni bir husus değil. Yalnız bu saldırının Avrupa üzerindeki etkilerinin üzerine oldukça korkunç senaryolar dillendiriliyor. Siz orada yaşayan bir akademisyen olarak nasıl görüyorsunuz bundan sonraki Avrupa'nın geleceğini bu anlamda?
İşte dediğim gibi yani ilk etapta olayı duyduğumda Avrupa'da yaşayan bir Müslüman olarak yani bizi geniş açıdan negatif etkileyeceğini düşündüm. Bilhassa olaylardan önce Almanya'da bu Pegida hareketinin ortaya çıkması ve bunların bilhassa Avrupa'da Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı hareket ediyor olması ve buna karşı bir direnç veya mücadele gösterilmesi gerektiği düşüncesinin içerisinde olması bu Pegida hareketinin, bu tezleri savunan bir hareketin bir anda Paris'teki bir olayla karşı karşıya kalması durumunda bütün tezlerinin haklılığını ortaya koymuş duruma geliyor. Ve bizim açımızdan tabii bu negatif bir olgu, negatif bir algı oluşturuyor ve Pegida hareketinin elini güçlendirmiş oluyor. Ancak bilhassa Paris'te yapılan yürüyüşler, işte bunun akabinde Paris olaylarından önce yine Almanya'da Pegida'ya karşı yapılan hareketler, yürüyüşler, karşıt yürüyüşler burada olaylardan sonra da Paris olaylarından sonra da geniş çerçevede yapıldı. Her ne kadar Pegida hareketi genel olarak Almanya'nın her şehrinde gösterilere devam ettilerse de Almanya'nın Dresden kenti haricinde diğer kentlerde büyük bir taraftar kitlesine ulaşamadılar. Ancak karşıt gösteriler geniş bir tabana yayılarak örneğin yine dün Köln'de 50 kadar 100 kadar bir Pegida göstericisine karşı binlerce Pegida karşıtı insanı toplamayı başardı. Fakat her iki taraf açısından da şimdi Pegida hareketi olsun veya Pegida karşıtları olsun sadece sokağa çıkıp yürüyüş yapılıyor. İşte bir şeylere karşı mücadele ediliyor. Ancak bunların bilhassa Pegida aleyhinde sokağa çıkanların bir tepkisi yok. Yani ilk hedef sadece Pegida yani Avrupa'nın Müslümanlaşmasına karşı hareket edenlere karşı durmak. Yani bunların bir şeyi yok, bir talepleri yok, siyasi argümanları yok. Sadece bir Pegida hareketine karşı olarak hareket ediliyor. Hı hı. Bu açıdan altı doldurulmamış oluyor bu hareketlerin.
Anladım.
Tabii böyle bir ortamda bilhassa medya alanında, medya ile toplumun üzerinde yine hem Paris olayları, hem öncesinde yaşananlar, hem de bu işte Almanya'daki Pegida ile birlikte ortaya çıkan işte Orta Doğu'daki IŞİD hareketi olsun, Irak'taki, Suriye'deki savaşlar olsun, işte son yaşadığımız Pakistan'daki okul saldırıları olsun, yani Müslümanlar adına, İslam adına yapılan bütün olaylar negatif bir biçimde medyada veriliyor.
Evet.
Ve bu açıdan da yani
Muhterem Bey, bu arada
yaşandı.
Bu arada yani bu hem Pegida'nın dün 300-500 evet. kişi toplanırken bugün 17 bin 20 binlere ulaşan bir kitleyi toplamasının arkasındaki nedenleri sorgulamaksa dediğinde neden korkuluyor Almanya'da veyahut da genel anlamda Avrupa'da? Yani Avrupa'nın Müslümanlaşmasından mı korkuluyor? Ekonomik sebepler mi? İslamofobi ya da daha güncel artık bu şekilde kullanılıyor, anti-İslam'ı en çok neler etkiliyor? Dediğiniz gibi IŞİD ve benzeri terör örgütlerin eylemleri mi, yoksa kendi içerisindeki bir takım argümanlardan mı kaynaklanıyor İslamofobi ya da anti-İslam hareketlerindeki geniş taban bulmalar?
Ben yani bir Müslüman olarak şahsen ilk problemi kendimde buluyorum. Yani biz burada yaşayan Müslümanlar olarak, belki Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak kendimizi iyi anlatamadığımız için insanlara ilk etapta böyle bir olayın içerisinde kendimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Ama devamında çeşitli sebepler var tabii. Yani ilk etapta ortaya çıkan sebeplerden bir tanesi bu selefilik olayı. Yani selefilik dediğimizde doğrudan ifade biçimiyle işte Suriye'de, Irak'ta savaşan IŞİD grubuyla birlikte tutuluyor Almanya'da ve radikallerden bahsediliyor. Yani hatta radikal İslamcılardan bahsediliyor ve Avrupa içerisinde, sadece Almanya'da değil, Avrupa içerisinde Suriye'ye, Irak'a gidip savaşıp geri dönen insanlar var ve bunların bilhassa öncesinde işte Afganistan olayı, El-Kaide olayı vesaire, bütün bunların hepsi içerisinde Avrupa'da sempati bulan bir radikal kesim var ve sürekli bu konu işleniyor. Hı hı. Sürekli bu konu işlendikçe de toplum içerisinde bir negatif durum yaratılıyor. Örneğin Pegida'nın ortaya çıkmasında, yani ilk başlarda 300-500'lerle ifade ediliyor, sadece Dresden'de ortaya çıktı ilk etapta, Hamburg'da, Köln'de ve Selefilerle bu Avrupa'da yaşayan yine Kürt grupların bilhassa Kobani olayları çerçevesinde yapmış oldukları yürüyüşler esnasında birbirleriyle çatışmaları vardı.
Evet.
Yani ilk etapta tepki buraya kastedilerek, yani bu tür radikalleşmelerin önüne geçmek için bir sosyal grup, yani Facebook üzerinden oluşan bir sosyal grubun sokağa inmesiyle başladı ve bir anda toplum içerisinde kabul gördü. Yani bu genele yayılmakla birlikte yoğun bir şekilde Sachsen eyaletinde, yani Saksonya eyaletinde ve Dresden'de yaşanıyor Pegida hareketi.
Evet.
Tabii çeşitli istatistiki veriler var. Yani bu ırkçılığın, aşırılığın, İslam düşmanlığının veya İslamofobik davranış biçiminin Almanya'da artık belirli bir şehre, belirli bir yöreye, coğrafi yöreye ait olmadığı, bunun bütünüyle Almanya'nın içerisinde orta kesim dediğimiz insanların arasına yayıldığı ve her kesimden artık taraftar bulduğu ortaya çıkıyor. Son yapılan yine yeni bir araştırmaya göre de bunların çoğunun esas dinsiz gruplardan olduğu, bilhassa Dresden'de Pegida için yürüyenlerin, yani yaklaşık %65-70'inin hiçbir dine bağlı olmadığı, hiçbir inanca mensup olmadığı ama böyle bir İslamlaşmaya karşı bir hareketin içerisine girdiği, bunları desteklediği ve Avrupa'nın İslamlaşmasından endişe duyduklarını ifade ediyorlar.
Evet.
Yani tabii bunların hepsi ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bunların da ayrı bir araştırma konusu, yine ayrı bir tanışma konusu yapılması gerekiyor. Tabii en büyük eksiklik burada her iki taraf açısından da, yani hem Pegida açısından hem Müslümanlar açısından üzerine düşeni yapmayan siyasetin, yani Almanya açısından ele alacak olursak politikanın, yani iç politikanın, iç siyaset unsurlarının vazifelerini yerine getirmiyor olması. Yani burada bir takım politik başarısızlıklar, bir takım politikada yapılan yanlış hareketler, yanlış atılan adımlar yabancıların üzerine, işte Müslümanların üzerine atılabiliyor. İşte Müslümanlar sebep olarak gösterilebiliyor. Yani burada sebep olarak doğrudan gösterme yetme, çeşitli şekillerde olaylarla Müslümanlar ön plana çıkarılarak yani bir anda günah keçisi haline getiriliyor. Evet. Bu çerçevede örneğin Suriye'den, Irak'tan gelen, Afrika'dan gelen Müslüman mültecilerin durumu da var. Yani en çok yapılan tartışmalardan bir tanesi de Müslüman mülteciler, daha doğrusu Avrupa'ya gelen mültecilerin artık hiçbir şekilde bütün bu ekonomik sistem içerisinde katlanacak durumda olmadığı ifade ediliyor ki yani geçen yıl örneğin Almanya'ya gelen toplam mülteci sayısı 120 bin iken, Müslüman mülteci sayısı 120 bin iken biliyorsunuz Türkiye'de 1,5 milyondan fazla şu anda mülteci yaşıyor. Yani 1,5 milyondan fazla mülteciyi kabul edildi. Yani böyle bir şey var. Gerçek dışı Avrupa için tabii oluşturulan bir algı da var. Ama maalesef bütün bunların hepsi Müslümanların aleyhine, işte mültecilerin aleyhine ve genel olarak da yabancıların aleyhine bir durum yaratıyor.
Şimdi bu Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı sonrası bazı Avrupa hükümetlerinin ciddi adımlar atmaya hazırladığı yönünde haberler var. Mesela İspanya hükümetinin hazırladığı yeni kanun tasarısında komşu öğretmen ve doktorlardan ihbarcı olunması isteniyor. Benzer türden uygulamaların işte İngiltere, İtalya'da da hazırlandığı iddia ediliyor. Bu anlamda Avrupa'nın geleceğini Müslümanlar açısından kısaca özetlerseniz neler söylenebilir? Karamsar bir...
Şimdi evet, yani hep karamsar bir tablo çiziyorum ama yani bütün bu tartışmalar yeni değil. Yani bu Charlie hep böyle tekrar gündeme geldi ama hatırlarsanız Almanya'da biliyorsunuz 2011-2012 yılında Türkiye'de yansıması oldu. Kayıp aranıyor diye bir kampanya başlatılmıştı. Bilhassa o dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'ın girişimiyle, onların Yurtdışı Türkler Başkanlığı bünyesindeki çıkışlarıyla, işte Türkiye'deki Diyanet'in de olaya müdahil olmasıyla Almanya'da böyle bir kampanyanın ortaya konulmasına, işte tüm Almanya'da uygulanmasına engel olundu. Yani burada hedef de yine aşırılık dediğimiz veya işte selefilik dediğimiz, yani aşırı radikalizm veya radikalleşmiş Müslümanlar ve selefilik üzerinden yürütülüyor bütün bu tartışmaların hepsi. Selefilerle ilgili yapılmaya çalışılan ve bilhassa gençlerin bu tür radikalleşmelerinin önüne getirmek maksadıyla yapılan, aynı bahsettiğiniz gibi işte hatta orada yani çok daha ilginç şeyler, yani arkadaşından, ailesinden, annesinden, babasından talep ediliyordu. Yani çocuğum işte ifadelerde çok böyle afaki şeyler var, yani içine kapandı, işte camiye sık gidiyor, işte namaz kılmaya başladı, bu tür şeyler olduğu takdirde bize müracaat edin, biz yardımcı olalım şeklinde bir kampanyaydı bu. Bundan geri adım atıldı fakat Paris olaylarından önce örneğin Almanya'da, Hamburg'da, işte yine aşağı Saksonya'da, yine şehir bazlı Nürnberg'de ve değişik yerlerde buna benzer kampanyalar yeniden gündeme geldi. Bilhassa Suriye'ye giden, Avrupa'dan giden gençlerin gitmesine engel olmak için, döndüklerinde onların terör odaklarıyla birlikte hareket etmelerini önlemek için gençlere yönelik bir önleyici tedbirler yürütülmeye çalışıldı. Ancak bu tedbirlerin hepsi radikalleşmeden ziyade, yani bütün Müslümanların toplanıcı bir şekilde negatif ayrımcılığa tabi tutulması, yani bütün Müslümanlar üzerinde negatif etki yaratacak bir şekilde bir algı oluşturmasına vesile oldu. Yani İspanya tabii bu tür şeylerde belki yeni olabilir, İngiltere farklı olabilir. Almanya'da örneğin bu Paris olaylarından sonra çok daha ilginç, işte Alman Maliye Bakanı Schäuble'nin bir teklifi vardı. Yani işte bu tür olaylarda polise biz doğrudan müdahale etme, yani neredeyse yargısız infaz verme yetkisini dahi verelim. Yapma, yargısız infaz yapma yetkisini verelim dahi diye bir tartışmaya sokulmaya çalışıldı. Ancak tabii bu toplumda pek fazla kabul görmedi. Fakat diğer türlü işte bu önleyici tedbirler kapsamında, işte giden gençlerin ellerinden kimliklerinin alınması, işte bu tür gençlere yönelik önleyici tedbirler veya işte ihbar sistemi veya farklı bir şekilde takip sistemi geliştirilmesi üzerine tartışmalar yürütülüyor. Ancak bütün bunların hepsi işte bilhassa radikal İslamlaşma veya İslam üzerinden yürütüldüğü için Müslümanların, Avrupa'da yaşayan bütün Müslümanların maalesef bu yaşananlardan negatif olarak etkilenmesine sebep oluyor.
Evet, Sayın Muhterem Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet.
Bana bu imkanı verdiğiniz için.
Çok sağ olun.
Türkiye'ye selam.
Sevgili dinleyenler, akademisyen ve yazar muhterem Dil Birliği'nin bu değerlendirmelerinin ardından Dünya Gündemi programımızdaki beraberliğimiz sürüyor. Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyorduk. Birinci bölümde Charlie Hebdo saldırısının yankılarını konuşmuştuk. Özellikle saldırının Avrupa üzerindeki etkilerini değerli akademisyen muhterem Dil Birliği ile değerlendirmiştik. Charlie Hebdo saldırısının yankılarını konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Kıymetli hocam, yani Türkiye üzerinde bir algı operasyonu yürütülüyor. Hem içeride hem de dışarıdan buna destek veriliyor. Hemen hemen her vesile kullanılıyor. Son Charlie Hebdo saldırısı da bu algı operasyonunda kullanılmak isteniyor. Bu çok net gözüküyor. Mesela market saldırısında Amedi Kolebi'nin nikahlı eşinin Türkiye'den Suriye'ye geçmesinden hareketle, yani Fransa'dan nasıl çıktığı, İspanya'ya nasıl gittiği, İspanya'dan Türkiye'ye nasıl geldiği yöndeki herhangi bir sorgulama yapılmadan bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün aydınlarla yaptığı buluşmada İslam dünyası üzerinde bir operasyon yapılıyor açıklamasında bulunmuştu. Bu operasyonda Türkiye üzerinden yapılmaya çalışıyor demişti. Neler demişti orada mesela? Zaman zaman üst akıl diyoruz dedi. Burada bir takım aracılar kullanılıyor. Bunu görüyoruz. Türkiye'yi terörle ilişkilendirerek fatura kesmek gibi bir çaba var şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Biz bu gayretleri çeşitli platformlarda geri püskürtüyoruz. Herkese söyleyeceğimizi söylüyoruz tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Bu algıyı birazcık konuşalım hocam. Neden Türkiye hedefte?
Şimdi küresel güçlerin her yüzyılda dünyayı dizayn ettikleri ve kendilerine göre bir dünyaya nizamat vermeye çalıştıkları bilinmektedir. Bu süreç içerisinde de kendileri için ayak bağı olan veyahut da kendi yazmış oldukları senaryonun tersine bir takım fikir ve eylemler yürüten aktörleri de saf dışı etmek tarih boyunca hep var ola gelmiştir. Şu anda da dünya platformuna baktığımızda işte Vladimir Putin Rusya'da, işte Tayyip Erdoğan da Türkiye'de birazcık amiyane tabirle bu Batı'nın çizmiş olduğu şablona dikleniyorlar. Yani bu nedenle de işte insan hakları, demokrasi, işte basın özgürlüğü, kadın hakları, bunların hepsi bu işin içinde salça sostur. Tıpkı 28 Şubat'ta Fadime Şahin olayını bize gösterip de onlarca bankanın içini boşalttıkları gibi. Yani bize gösterilen, sanmayın ki oradaki çizerlerin hayatını kaybetmesi o kalabalıkların umurunda. Evet. Yani hiç kimsenin de umurunda olduğunu sanmıyorum. Herkes kendine göre bir çıkar devşirme peşinde. Mesela gazete veya o derginin yönetimi 20-30 binlik tirajı olan bir dergi oldu size.
Bir anda
2 milyon, 3 milyonluk baskı yapıyor ve herkes sırada bekliyor. Evet. Şimdi hep dönüp bakmak lazım. Bir olay yaşandıktan sonra buradan kimler zarar görüyor, kimler fayda görüyor. Kesinlikle Avrupa'daki Müslümanlar bu işten zarar görüyor. Zaten üzerlerinde var olan baskı biraz daha artıyor. Ama baktığımız zaman hep medyaya vurgulanıyor. Bir medya özgürlüğü, medya özgürlüğü. Peki aynı medyadan birileri çıktı şunu söylemişti. İşte Filistin'de, İsrail'de şu kadar insan öldürdü deyince adam hemen işten atıyorlar. Fakat o insanın fikir özgürlüğü yok nedense. Yani antisemitizm diye bir baskı vuruyorlar ve götürüyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'ye gelecek olsun. Aynı.
Haaretz gazetesi geçen hafta işte Netanyahu'yu Fransa'daki barış yürüyüşüne, birlik yürüyüşüne katıldığından dolayı eleştirmişti. O arada işte basın özgürlüğü anlamında dile getiren bir takım gerçekleri vurgulamak sadedinde işte son İsrail'in Gazze saldırıları sırasında 13 tane gazetecinin öldüğünü ifade ettiği zaman inanılmaz tepkiler almış. Yani işte Charlie Hebdo'da gibi yapıldığı gibi Haaretz'in de baskına uğratılması şeklinde talepler dillendirildi İsrail kamuoyunda. Buna ilişkin en ufak bir şey dillendirilmedi Batı medyasında, Batılı çevrelerde.
Veya Amerika'yı bilenler, orada yaşayanlar bu olayı yakinen görmüşlerdir. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ve Yahudiler aleyhine bir cümle sarf etmişseniz muhtemelen hiç ummadığınız noktalardan önünüze engeller çıkıyordur. Belki işinizi kaybediyorsunuzdur, bulunduğunuz pozisyonu kaybediyorsunuz. Bir gizli el sizin önünüzü, yani siz bunu söylediniz diye bazen bodoslama işinizden atarlar. Bazen de hiç görünmez eller sizi bir anda boşlukta bulursunuz kendini. Evet. Bunu herkes bilir Amerika'da. Dolayısıyla Yahudilerle ilgili bir söz söylemek için 5 kere düşünmesi lazım. Amerika'daki bir kişinin. Fakat aynı şey İslam'a gelince, İslam'ın kutsallarına gelince, hele hele Türkiye ile ilgili konuya gelince serbest.
Fikir özgürlüğü.
Fikir özgürlüğü. Yani her yerde çifte standart olduğu gibi bizde de aynı hadiseleri görüyoruz. Şu anda Avrupa'da en çok prim yapan şey Türkiye aleyhine, hele hele Türkiye'nin mevcut siyasi yönetimi aleyhine söz söyleyen herkes adeta manşetlere çekiliyor. Söylediği sözün doğruluğu yanlışlığı önemli değil. Yeter ki Türkiye'nin aleyhinde olsun. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye birilerinin ayağına basmaya başladı. Yani çünkü pasta aynı pasta. Yani dünyanın küresel gayri safi milli hasılası belli. Fakat bu pastadan Türkiye'nin aldığı pay arttıkça birilerinin payı azalıyor.
Hem öyle hem de hukuksuzlukları vurguladıkça, yani 1,5 milyar Müslüman İslam dünyası neden Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde bir üyesi yok sorusunu gündeme getiriyor. Bu rahatsız ediyor yani.
Yani hatta Putin'in söylediği bir söz vardır Erdoğan'la görüşmesinden sonra, istersen bunu şey yap diyor, yani aramızda kalsın, açıkça söylüyor. Yani Türkiye'de şu anda hani zembereyi boşalmış gibi ve yani her şeyi alenen, yani yüzüne karşı söyleyen bir liderlik var. İşte bu dünyanın müesses nizamının alışık olmadığı bir şey. Gerçekten mesela Filistin'le ilgili bir oylama oldu. 3 maymunlar oynadı dünya hemen. Amerika vetosunu yaptı. Ve orada hiç kimsenin sesi soluğu çıkmadı. Ama İsrail'in ve dünyadaki müesses nizamın aleyhine bir karar çıkacak olsa birdenbire dünya medyası ayaklanıyor. Evet. Ve medya konusu da ayrı bir konu.
Evet. Yani işin acı yanı buna içeriden destek sağlanması. Yani Batı sopasıyla Erdoğan'ı dövmeye çalışan kesimlerin olması. Maalesef. İşin en acı tarafı.
Türkiye'deki bazı basın yayın organları öylesine gözlerini hırs ve kin bürümüş ki, yani bunlar gitsin de Türkiye batsın mantığındalar. Yani bu şekilde de bir yıkıcı bir muhalefet var içeride de maalesef.
Evet, maalesef. Yani tabii şimdi mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin bu Charlie Hebdo çizgilerini, bu provokatif çizgilerini kullanması da ayrı bir şey. Yani adeta gelin bana saldırın ve ben de bunu kullanayım.
İşte 50 bin tirajım var.
Ben de
var,
bunu
ben
kullanayım.
De...
Her anlamda, hem ekonomik anlamda bunu ranta dönüştüreyim, hem siyasi anlamda birilerini dövmek için bu şeyi kullanayım, zemini maalesef kullanayım tarzında.
Yani açık çıkmasın bir tahrik olduğunu herkes görüyor artık.
Evet. Kıymetli hocam, yani bu konuya ilişkin başka konularımızda olduğu için vakti kullanmak adına, yalnız Netanyahu ile alakalı bugün Cumhurbaşkanlığından da yapılan bir açıklama var. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye yönelik açıklamaların peşi sıra işte İsrail Başbakanı'nın Paris'te teröre karşı düzenleyen yürüyüşü kendi siyasi amaçları için istismar etmeye çalışması, Gazze'de öldürülen masum sivillerin hatıralarına saygısızlık olduğu gibi uluslararası kamuoyu karşıda zavallıca bir siyasi şov yapma arzusundan başka bir anlam taşımamaktadır şeklinde bir açıklama geldi. Daha da uzun bir açıklama ama Netanyahu'nun bu toplantıya katılması, gerçi Holland katılmaması yönünde takım telkinlerde bulunmuş ama ona rağmen bu şeyi fırsata dönüştürmek adına Netanyahu Paris'teki yürüyüşe katılmıştı. Yeterli bir tepki görmedi açıkçası tabii Netanyahu. Ne dersiniz hocam?
Şimdi François Hollande, Fransa'da Sarkozy dönemlerine göre baktığımızda çok daha müsbet bir başkan. Fakat anlaşılıyor ki bu operasyonlar Hollande'ı götürüp yerine sanırım Sarkozy veya onun zihniyetinde yeni bir Fransa Cumhurbaşkanı hazırlığı yapılıyor. İsrail'e gelince, İsrail'in gayrimeşru bir yönetim olduğunu, hukuk tanımaz. Zaten İsrail yöneticilerine bakıyorsunuz, Ariel Sharon'dan itibaren geriye doğru gittiğimizde hepsi devletin kuruluş sürecinde eli kanlı teröristler bunlar. Köy basmış, insan öldürmüş komutanlar, sonradan devlet başkanı olmuşlar. Ve bu insanların zihniyetinde en iyi Filistinli ölü Filistinlidir. Hı hı. Yani şimdi bunu açıkça dile getiren bir yönetim tekrar gelip de orada 10 tane gazetecinin ölümünden dolayı üzüntü beyan edip işte dünyadaki o fotoğrafın içine girmeye çalışması, yani açıkça ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bir katilin, bir hırsızın, bir sabıkalının işte kalabalıkların içerisine karışarak kendini kamufle etmesi. Yani orada bir dünya liderleri fotoğraf veriyor, kendisini orada aklayıp meşrulaştırmaya çalışıyor ama gören göz bunu görüyor ve onun elinin kanını o fotoğraf yıkayamaz.
Yani katilin maktulünün cenazesine katılması gibi bir şey bir anlamda herhalde.
Yani çok ironik bir durum.
Evet. Şimdi hocam saldırıyı Yemen El-Kaide'si üstlendi. Başka bir notunuz yoksa El-Kaide evet. konusuna geçelim ve Yemen konusunu bu anlamda değerlendirelim. Yani El-Kaide 10 yıl öncesine kadar lokal bir örgüttü. Ama bugün tam her anlamda yani küresel siyasi, ekonomi gelişmeleri hemen her türlü halk hareketini etkileyen uluslararası bir harekete dönüşmüş gibi bir izlenim var. Hatta CIA eski başkanlarından Michal Suçer şaşkınlığını gizlememiş ve El-Kaide'nin artık kendi neslini yetiştiren ve birçok ülkede etkinliği olan bir halk hareketi olduğunu vurgulamıştı. Saldırı Yemen El-Kaide'sinin üstlenmesinin ardından Yemen'e ilişkin bir hareketlilik beklenebilir mi? Yani Yemen'de şu sıralar inanılmaz karışık vaziyette. Yani hem Husilerin etkinliği, Şiilerin etkinliği var. Evet. Bir taraftan da El-Kaide'nin etkinliği sürüyor. El-Kaide ile Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yani Suudi Arabistan için özellikle inanılmaz bir risk oluşturuyor Yemen.
Evet.
Bu anlamda Batı'dan bir şey olur mu?
Şimdi daha önceki programlarda belirttik. Dünyada şu anda harita üzerinde devlet olarak gözüken fakat kamu otoritesinin fiilen olmadığı yerler var. Mesela Somali gibi. Evet. Bunlardan biri Yemen. Bir tanesi Libya. Yani şu anda çeşitli gruplar var. İşte Suriye örneğinde olduğu gibi. Şimdi Suriye'de bir rejim var ama o direniş veyahut da karşı muhalif gruplar içerisinde onlarca kendi bölgelerini elinde bulunduran ve birbiriyle çatışan gruplar var. İşte Yemen konusuna gelince, Yemen zaten tarih boyunca Osmanlı'nın çekilmesinden sonra köklü bir devlet geleneği oluşturamamış. Kuzey Yemen, Güney Yemen diye ikiye ayrılmış. Bu Yemenlerin birleşmesi sonrasında kabile yapısı hala devam ede gelmiş ve toplumun bir de dini olarak işte bu Şiiliğe yakın Zeydiler ile Sünniler arasındaki mücadele daha sonra bu Suudi Arabistan İran çekişmesine dönüşmüştü. Bu Husiler vasıtasıyla Şii İran kendine yakın bir rejim ihraç etmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Sünni aşiretleri destekliyor idi. Buraya bir de El-Kaide faktörü girdi. Şimdi burada en çok rahatsız olan kısım Suudi Arabistan. Çünkü bir tarafta Husiler var, Şii yönetimi. Bir tarafta El-Kaide var. Yani
bir diğer tarafta da İhvan var. Yani oradaki ıslah hareketi de Suudi Arabistan'ın tedirgin olduğu bir başka siyasi unsur.
Şimdi Yemen'de çatışan yani silahlı birbirine bizzat öldüren tarafların ikisi de Suudi Arabistan'ın kabul edemeyeceği. Sandıkla gelen yönetim de Mısır'da gördük. Filistin'de Hamas hareketinde gördük. O da istenmiyor. Şimdi Suudi Arabistan bu Yemen'deki hadiselerden en çok rahatsız olan ekip. Hatta medyada çıkan bazı haberlere baktığımızda El-Kaide'ye karşı bu Husi gruplara Amerika'nın yardım attığı veyahut da Husilerin o bölgeyi terk ettikten sonra sadece El-Kaide mensuplarının kaldığı dönemde bombardıman yaptığına dair ciddi böyle haberler vardır. Yani Amerika bir taraftan İran'la can düşmanıymış gibi gözüküyor ama diyelim ki El-Kaide'ye karşı İran'la veyahut da işte IŞİD'e karşı İran'la ortak operasyon evet. yapabiliyor. Yani bunları göz ardı etmememiz gerekiyor evet. ama şunu söyleyelim, Yemen daha uzunca bir süre bizim anladığımız manada bir devlet yapısına kavuşması zor gözüküyor. Çünkü ülkenin sosyal yapısı buna pek müsait değil gibi evet. gözüküyor.
Benim kanaatim de öyle Batı'nın sıcak bir müdahalede bulacağı kanaatinde değilim. Çünkü Yemen'in karıştırılması için inanılmaz derecede yeterli miktarda orada argümanlar var. Yani El-Kaide ile Husileri birbirine kırdırmak gibi veyahut da diğer aktörleri birbirine kırdırmak gibi bir şey söz konusu olabilir.
Yalnız Batı'nın bir de şöyle stratejisi var. İran-Irak Savaşı'nda bunu iyi gördük. Tam 8 yıl boyunca hangi taraf biraz öne geçiyor gibi olsa zayıf tarafa desteği arttırıyorlar ve güç dengesi oluşturuyorlar.
Evet, çok doğru.
Orada da işte El-Kaide baskın geldiği zaman, gerektiği zaman işte Şiilere bile Amerika yardım ediyor. Maksat bir güç dengesi olsun ve o kargaşa, kaos, ölümler devam etsin. Çünkü Kissinger'ın bir sözü vardır. İslam bundan sonra kendi içinde savaşmalıdır diyor.
Evet, yani yapılan da aslında o. Yani.
İslam bundan sonra kendi içinde savaşmalıdır diyor.
Evet, evet.
Bu söz öyle oldukça basit yani, bir söz değil. Bu Henry Kissinger de Amerika'da uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapmış. Yahudi, yani böyle süzme Yahudi bir insandır.
Yani son 10 yıldır yaşananlara bakıldığı zaman da zaten farklı bir şey yok. Yani Müslümanlar birbiriyle çatışıyor. Irak'tan Afganistan'a varıncaya kadar, Libya'ya varıncaya kadar, buna Yemen'de dahil oldu. Hemen hemen İslam coğrafyasının tamamında birbirine girmiş Müslümanlar var.
Bu sözün söylendiği tarihte 11 Eylül 2001 o saldırılarının hemen sonra söyleniyor ve ondan sonra dikkat edin İslam dünyasında bir yangın çıkıyor. Yani bombalar New York'a düşüyor ama yangın nedense Afganistan'da başladı, Irak'ta devam etti, Suriye, Yemen, Libya, Mısır, evet, hala da sıçrayarak, evet, yayılarak
bugün
devam.
Bugün Suriye örneği mesela, rejim pek çok kez yıkılma noktasına gelmişti ama tekrardan toparlanmasına göz yumuldu. Yani bugün işte İran veya Rusya gerekçe gösteriliyor ama Batı isteseydi Esed'in gitmesini çok kolaylıkla sağlayabilirdi ama istemedi açıkçası. Kıymetli hocam, bugünkü önemli bir ziyaret var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ankara ziyareti sıcak gelişmelerden bir tanesi. Aliyev önemli temaslarda bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüştü. Gündemde hem ekonomik hem ticari ilişkilerin geliştirilmesi var. Ermenistan'la ilişkiler ve TANAP var. Erdoğan-Aliyev görüşmesinin çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi, G20'nin ev sahipliğinde doğan hakkıyla bu yıl Türkiye zirveye Bakü yönetimini de davet etmesi oldu. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkileri son dönemde bir hayli sıcak.
Evet.
Bakü'nün G20'ye katılması ne anlam ifade ediyor hocam?
Şöyle, G20'de malumunuz 19 tane devlet, bir de Avrupa Birliği, 20 ülke var. Fakat Azerbaycan bugünkü nüfus ve ekonomik büyüklüğüyle, yani G20'nin daimi üyesi olabilecek büyüklükte bir ülke değil. Ama Türkiye'nin ev sahipliği konumunda gözlemci, bir misafir üye olarak katılıyor. Ancak sevindirici olan bir durum şudur. Geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar coğrafyasına şöyle bir baktığımızda bir başarı hikayesi varsa o da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki gelişmeler, işte boru hatları olsun, ikili ekonomik ilişkiler olsun ve geleceğe dönük projelerle birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakikaten dostu düşmanı kıskandıracak derecede karşılıklı yatırımlarla. Mesela Türkiye'nin en büyük rafineri yatırımını İzmir Aliağa'da Azerbaycan hükümetinin yapması, bu TANAP projesi ve diğer önemli gelişmelerle birlikte yine Azeri kökenli iş adamlarının Türkiye'de özel gayrimenkul satın almak suretiyle ellerindeki dövizleri, mesela Arap ülkelerindeki birçok zengin parası olan insanlar hep Batı bankalarında paralarını değerlendirirken Azerbaycan daha çok Türkiye'yi tercih etmesi yönüyle de iyidir. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tarihinde hiç olmadığı kadar, evet, sıcak ve olumlu geçiyor. Ama Türkiye, benim kanaatim şu anda Aliyev ile Türk Dışişleri ve Devlet İdaresi 2015 bu Ermeni, evet, meselesiyle ilgili konuştuklarını sanıyoruz. Çünkü fırtına öncesi bu Nisan ayı geldiğinde
bir strateji belirleme gayreti,
evet,
içerisinde.
Türkiye'yi bekleyen öyle bir sıkıntı söz konusu. Çünkü her geçen yıl biraz daha sayılar arttırılarak, çünkü tarihi kayıtlarda nüfus sayımlarına baktığımızda o dönemde o coğrafyada o kadar insan yaşamıyor. Yani ben sevgili dinleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. 1915 yılının nüfus kayıtlarına baktığımızda o coğrafyada değil 1,5 milyon Ermeni nüfusun olması diğer bütün toplulukları, yani Müslümanları ve diğer etnik toplulukları toplasanız o kadar nüfus çıkmıyor. Çünkü işte Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk nüfus sayımında Türkiye'nin nüfusu 13 milyon 600 bindi. Yani evet. Dolayısıyla o sayılar, yani bundan 100 yıl önce dünyanın en büyük şehirleri 100 bin, 200 bin nüfuslu şehirler. Öyle 50 bin, 100 bin, 1 milyon rakamları şimdi telaffuz etmek kolay ama 100 yıl önce bu rakamlar çok abartılı.
Evet hocam, yani gerçeklere ulaşmak hedef olmadığı için, yani hele bu son 2 yıldır Türkiye üzerindeki estirilmeye çalışılan algı operasyonlarında düşündüğümüz zaman hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin işinin bir hayli zor olacağını söylemek mümkün. Çünkü inanılmaz bir gerçekleri saptırma gayretleri var. Hem batıda hem içerideki, hatta Orta Doğu'daki kimi işte diktatör rejimler tarafından Türkiye'nin, hatta yönetiminde öyle diyelim, ayağının kaydırılması için bir çaba görülüyor. Sayın hocam, kalan vakitlerimizde 3 dakikamız var. Mısır'ı birazcık konuşalım. Mısır'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Darbeci Sisi yönetimi Müslüman kardeşlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu meyanda bu haftaki önemli gelişmelerden bir tanesi Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın sağlık alanındaki en büyük yardım kuruluşu İslami Tıp Cemiyeti'nin mal varlığına el konulması oldu sevgili dinleyenler. Teşkilatın hukuk komitesi yetkilileri karara tepki göstererek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamışlar. Mısır'da 1978 yılında Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı olarak İhvan Eski Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Doktor Ahmet Malat tarafından kurulan İslami Tıp Cemiyeti önceleri Kahire'de Seyide Zeynep semtinde küçük bir poliklinik olarak hizmet vermeye başlamış. Daha sonra ülke genelinde 28 şubeye sahip büyük bir yardım kuruluşuna dönüşmüş. İhvan tarafından yönetilen cemiyet ülkenin sağlık alanındaki en büyük yardım kuruluşu olarak biliniyor. Kıymetli hocam, yani İhvan'ın en büyük hizmetlerinden, ön plana çıkartan hizmetlerinden bir tanesi şey ifadeyle
eğitim, sağlık, eğitim, ve sağlık sosyal ve
vatandaşa
yardımları
dokunuyor olması.
Evet, gerçekten de bu damarları kesmeye çalışıyorlar.
Çünkü bunu hep kullanıyoruz. İhvan'ın bir şeytanlaştırma operasyonu sürüyor tüm Orta Doğu'da. Vatandaşla olan irtibatı kesilmeye çalışıyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii bu Mısır'la alakalı bir başka vurgulanması gereken şey Hüsnü Mübarek'in pürü pak hale getirilmesi için inanılmaz bir gayret söz konusu. Son davasından da herhalde beraat edecek gibi gözüküyor.
Ve Avrupa Parlamentosu kararı çıkacak. Ben bunların hepsini şöyle toparlayalım. Cümleyle toparlayıp bitirecek olursak, İslam dünyasında yapılmak istenen en büyük operasyonların başında ılımlı, mutedil İslam dünyasının omurgasını oluşturan özellikle İhvan Müslümin hareketi, Sufi hareketleri ya marjinalleştirme ya terörize etme, şeytanlaştırma projesi var. Ve bunu yapmak için de onların şeyleri kırılıyor maalesef. Yapmış oldukları eylemlerle halka dokunmaları engelleniyor. Bir diğer konu işte Avrupa Parlamentosu'nda şimdi oylanması beklenen basın özgürlüğü konusu. Şimdi Türkiye'de basın özgürlüğü var mı yok mu? Sadece bu haftaki gazete tirajlarıyla ilgili bir cümle söyleyip programımızı bitirmek istiyorum. Mesela 5-12 Ocak tarihleri arasında Türkiye'de 39 adet gazete ülke genelinde yayın yapıyor ve bunların toplam tirajı 4 milyon 637 bin. Ve bu toplam tiraj içerisinde 39 gazetenin 15 tanesi direkt muhalif gazeteler. Yani her gün hükümete küfreden 15 tane gazetemiz var.
Eleştirmiyor hocam. Aynı zamanda küfrediyor dediğiniz gibi.
8 tane hükümet yanlısı, bir o kadar da ortada yayın yapanlar var. Tirajlarına bakıyoruz. Türkiye'nin en çok satış yapan tirajlara göre Zaman, Posta, Hürriyet, Sözcü ilk 4, 5. gazete Sabah ve ilk 4 gazetenin tirajı 2 milyon 91 bin. Yani Türkiye'deki gazete satışlarının yarıdan fazlası direkt hükümete küfredenlerden oluşuyor. Sayı olarak da, tiraj olarak da, bakın muhalefetten bahsetmiyorum. Her gün küfrediyorlar ve aynı kişiler Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'yi gammaz diyorlar ve mevcut yönetime, hükümete olan kinleri, hırsları, hınçları artık Türkiye aleyhtarlığına döndü. Yani bu tehlikeli bir gidişattır. Yani siz hükümetin icraatlarını eleştirebilirsiniz. Hükümeti sevmeyebilirsiniz. Hükümeti en ilk seçimde düşürmeye çalışabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız ama bunu yapayım derken Türkiye düşmanlığına ve Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'nda kınamak, küçük düşürmek. Ve bugün o Avrupa Parlamentosu'nda eğer Türkiye aleyhinde bir karar çıkmışsa, ben eminim ki Türkiye içinden bir kısım insanların orada birebir parlamentoları markajı alıp Türkiye'nin ne kadar işte
zor durumda olduğu,
insanlara kötü davrandığına dair yapmış oldukları
hocam, bugün
operasyonlar
hemen karar çıkar çıkmaz bayram yaparak verdiler. Yani resmen bayram yaparak verdiler Türkiye'nin. Çok sert eleştiri Avrupa'dan, Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye çok sert eleştiri şeklinde. Tabii üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek dert, bir takım hakikatleri saptırmak, bir algı operasyonu maalesef yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna
Mısır'la
gelmiş bulunuyoruz.
Mısır'la ilgili bir şey söyleyip bitireyim. Sisi yönetim iktidara gelir gelmez muhalif olan bütün gazeteleri aynı gün kapattı.
Hiç.
Televizyonları susturdu.
Fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü
kapattı.
Gündeme
ve
gelmedi.
Dikkat edin, Avrupa Parlamentosu'nda hiç böyle bir derdi yok. Hala Batılılar Mısır ordusunun donanımı için lojistik destek veriyorlar. Evet. Fakat nedense bu Türkiye olunca, söz konusu Türkiye olunca bunlar hiç eksik olmuyor. Bunu da takdirinize sunuyorum.
Evet. Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Sayın Halil Kurt Bey hocamla hepinize esenlikler diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.